أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربم göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Değerli dostlar, malumunuz Esma derslerimizde Rahim ismini geçen işlemeye çalışmıştık. Lugavi çerçeve, nazari çerçeve ve Kur'ani çerçevenin ardından bugün de Rahim olan Allah'ın tecellileri bahsini inşallah işleyeceğiz. Rahmet, Allah'ın hem zatına hem fiiline ait bir vasıf. Zatında rahmeti Rahman, fiilinde rahmeti Rahim ismi temsil ediyor. Rahman, bütün bir varlığa merhametini ifade ediyor. Rahman isminin tecellisi için varlığın var olması şart değil. Rahman ismi tecelli edince varlık var oluyor. Biz merhamet etmek için merhametimizin muhatabı var olması lazım. Allah rahmaniyetini tecelli ettirmek için onun muhatabının var olması şart değil. Rahmaniyeti tecelli edecekse o anda var oluyor. Onun için varlık Allah'ın Rahman isminin tecellisi. Rahim ismi ise fiile yönelik. Yani merhuma yönelik. Rahmet edilene yönelik. Onun için de geçişli, çift boyutlu, hem fail hem mef'ul manasına, hem özne hem tümleç manasına. Yani hem merhamet eden, hem merhamet edilen. Allah için merhamet edilen manası geçerli olmayacağına göre, bu bir tür geçişliliği ifade ediyor. Rahmete layık olanın bu liyakati Allah'a ulaşınca, Allah'ın merhameti de ona ekstradan tecelli ediyor. Rahim isminin manası bu. Aynı zamanda, Allah'ın Rahim ismi, rahmeti Rahman'dan alıyor. Rahman'ın, rahmaniyetinin ilk tecelli ettiği Rahim ismidir. Oradan da varlığa yansıyor. Dolayısıyla her varlık rahmaniyetin tecellisine muhatap, müminlerse ayrıca Rahim'in tecellisine muhatap. Onun için bizim imanımız Rabbimizin rahimiyetine ulaştığında, rahimiyet imanımıza farklı tecelli ediyor. İmanımıza tecelli edince ne oluyor? Habbebe ileykumul iman. O size imanı sevdirdi. Yani iman ediyorsunuz, Rabbim diyorsunuz, Ya Rahman diyorsunuz. Ben farkına vardım ve sana güvendim. Sen Allah'sın, sana inandım diyorsunuz. Sen inandın öyle mi? O zaman ilk tecellim rahimiyetimle imanınadır. İmanını sana sevdireceğim diyor. Allah Allah. Demek ki imanını sevemeyenler de var. Allah imanı sevdirdi ifadesinin tersinden de bir şeyler çıkmaz mı? Demek ki Allah'ın imanını sevdirmemesi, bu yerdirmesi manasına, nefret ettirmesi manasına gelmiyor. Ama o iman üzerinden tecelli etmemesi durumunda sahibi imanına sahip çıkmıyor. İmanını sevmediği için sahip çıkmıyor. Sevmediği için karşıdakinin imanını görmüyor. İmanı fark etmiyor. Onun içinde bakıyorsunuz, bir hatasına müminin imanını çiziyor. Bakıyorsunuz en dip noktada tekfircilik hastalığına, kanserine yakalanıyor. Tekfircilik gayyasına yuvarlanıp gidiyor. Yani müminin imanını görmüyor. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْا۪يمَانِ فَقَدْ حَبِتَامُ Kim imanı inkar ederse ameli boşa gider. Öyle diyor Kur'an, Maide suresi. Dolayısıyla imanı inkar edemezsiniz. Hatta bu ayetin bağlamı ehli kitabın hanımlarıyla evlenileceği, kestiklerinin yenileceği bağlamdır. Bu ayet indiğinde Medine'deki bazı yeni müminler, biz bunlarla bu kadar kavga ettik, bu kadar niza yaptık, bu kadar aramızda hadise geçti. Şimdi bunlara ayrıcalık mı getiriyor dercesine bir tavır geçmiş gönüllerinden ki, Rabbimiz ehli kitabın o ahı gitmiş, vahı kalmış, içine şirk karışmış inancını dahi müşriklerden ayırma babında imanı inkar etmeyin diyor. Ya Hristiyanın ve Yahudinin zedelenmiş imanını bile inkar etmeyi bize yasaklayan, onu kökten müşrikle aynı tutmayı yasaklayan Kur'an, ya bir müminin imanını inkar edene ne der? Ya tekfirciye ne der? Senin huyunu beğenmedim, senin suyunu beğenmedim, senin duruşunu beğenmedim, sen şu konuda benim gibi düşünmedin, senin meşrebini beğenmedim, senin mezhebini beğenmedim, senin mektebini beğenmedim, senin partini beğenmedim, senin cemaatini beğenmedim, senin tarikatını beğenmedim. Sayın gitsin. Onun için de senin imanının üstünü çiziyor. O nedenle habbebe ileykumul iman ve zeyyenehu fi kulubikum. Ya onu eğer sevdirirse kalplerinizde süsler. Demek ki Rabbimiz İmanı bize sevdiriyor, daha fazla sevelim diye de imanı süslüyor. Tezyin ediyor. Hani öyle değil mi? Sevdiğimizin üzerinde sevdiğiniz bir kaza görmekten memnun olursunuz. Yani iki sevdiğiniz bir araya gelmiş olur. Sevdiğinizin bir başka sevdiğinizle yan yana gelmesine ben memnun olursunuz. İki dostunuzun birbirine dost olmasından memnun olursunuz. Değil mi? Adeta Rabbimiz imanın üstüne süs takıyor. Tezyin, imana bilezik takıyor, imana elbise giydiriyor, imana kolye takıyor, imanın üstüne sipariş, tezyin veriyor ki daha fazla sevsin. Daha fazla severse ne olacak? Severse korur. Severse üzerine titrer. Severse imana ilişecek bir zarar gelecek diye tir tir titrer. O zaman imanını muhafaza eder. Bakın. Onun için rahimiyetin tecellisi. Mümin iman ediyor. İmanı rahimiyet aynasına yansıyor. Rahimiyet aynasından imanı kendisine daha fazla olarak geri dönüyor. Ve böyle bir İniş ve çıkış, çıkış ve iniş, uruç ve nüzul, miraç ve nüzul, link gerçekleşiyor. O nedenle rahimiyet işte böyle çift yönlüydü. Biz bunun hem lugavi olarak hem de ıstılahi olarak işlemiştik. Şimdi inşallah rahim olan Allah'ın tecellileri bahsine geçiyoruz. Rahim olan Allah'ın en büyük tecellilerinden biri وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ'dir. Alemlere rahmet olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Enbiya 107. ayet, mucize içinde mucizedir. Allah Resulü'nün misyonunu bu kadar kısa, bu kadar öz, bu kadar özet halde ifade etmek ancak Kur'an'ın işi olabilirdi. Yani Resulullah'ı tarif etseydik, şöyle kısa bir cümleyle ne diyecektik? Alemlere rahmet. İşte bu. İşte bu. Üstelik rahmeti kendisine, kendi zatına yazan, ketebe ala nefsihir rahme, rahmeti kendisine farz kıldı diyor Kur'an. Kendi kendine diyor. Kendi zatına, nefsine, nefsine, fisine farz kıldı. Ve rahmeti vesiat kulle şey. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Ama her şeyi, bu her şey içerisinde bazı şeylere rahmet çok daha fazla tecelli eder. Bu her şey içinde yer alan, ahseni takvim olan insan türünün içinde bazı insanlara rahmet çok tecelli eder. Peki, rahmetin tecellisi insanın eylemine bakar dedik değil mi? Çünkü bilinçli müminin eylemi ile rahim olan Allah'ın rahimiyeti arasında bir bakışımlılık, bir karşılıklılık vardır. Yani insanın davranışı rahimiyeti tahrik eder, rahimiyet bu tahrik sonucu tecelli eder. Bunu demiştik. Çünkü Rahim isminin hem fail hem mef'ul olmasının manası bu. Mef'ul, fiilden etkilenir. Merhumun fiilinden etkilenir, merhumun fiili rahimiyete çarpacak. Rahimiyete çarpınca, rahimiyetten muhteşem bir yağmur dökülecek merhuma. Dolayısıyla, merhum ile rahim arasında böyle bir karşılıklılık var. Merhumun eylemi rahime çıkacak, rahimden ekstra rahmet nazil olacak. O zaman Efendimizin alemlere rahmet oluşunun tombaladan çıkan bir şey değil, kafadan bir şey değil, Efendimizin yaşadığı hayat olduğunun altını çizebilir miyiz? Çizmek zorundayız değil mi? Bu rahmeti hak etmiş olana verilmiştir. Hadise budur. Ma kunte tedri mel kitab velel iman. Sen bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Kitap nedir, iman nedir bilmezin alemlere rahmet olduğunu söylememiz abes olmaz mı? O zaman ne söylemiş oluyoruz biz alemlere rahmettir derken? Kitap nedir, iman nedir bildiği andan itibaren yaptıkları, Rabbinin emrine itaati, Rabbinden aldığı vahyi insanlığa taşımak için gayreti, celadeti, liyakati, ehliyeti, şecaati, hikmeti, himmeti, hizmeti, bütün bunlar onu alemlere rahmet. Fakat ilginç değil mi? Nur-u Muhammedi isimli bize ait olmayan, tamamen eski Yunan'dan, hermetik Mısır'dan, Mısır hermetizminden devşirilmiş, aynen kopyalanmış ve Hristiyanlıktaki İlah İsa figürünün yerine Allah Resulü'nü koymuş, adeta Hristiyanlığın üçün biri, teslisin unsuru olan İsa'sı yerine Resulullah'ı geçirmiş, o uçuk kaçık teoride olduğu gibi rahmetellil alemini anlamak aslında hiç anlamamaktır. Hatta hiç anlamamak daha güzel olurdu. Keşke hiç anlamamak olsaydı, hiç anlamayana anlatırsınız. Ama yanlış anlayana sittiğin seni anlatamazsınız. Öyle bir uçuk kaçık teoriye ulaşıyor ki, Allah Resulü, bakınız bu teori nereye çıkıyor? Kitaplarında aynen şu yazıyor. Bu Nur-u Muhammedi tezini savunanların. Allah Resulü Miraç'a çıktı. Miraç'ta izin istedi. Melekler belli bir yerde durdu. Artık buradan öte gidemem ya Muhammed dedi. O refrefle gitti. Bir perdenin önüne geldi. Perdenin önünde durdu. Ve mükalemeden sonra perdeyi kaldırdı. Bir de ne görsün? Kendisi. Haşa. Ne oldu şimdi? Hristiyanlara diyecek neyiniz var sizin? Şirk neydi? Küfür neydi? Allah Resulü neyin mücadelesini verdi? Neyimiz kaldı şimdi? Onlar yummuş yıkanmış oldu bu durumda. Onların teslisi bu küfürden daha aşağı oldu. Aynen böyle. Daha farklı versiyonları var bunun. Ahmet'le Ahad arasında bir harf varmış. Mim varmış. Aslında o mim de perdeymiş. O perdeyi kaldırılınca Ahad'in Ahmet olduğu anlaşılırmış. Aman Allah'ım. Bunu diyebiliyor yani. İnanarak mı diyor, inanmayarak mı diyor, bilemiyorum. Bu ne cüret? Ben tüylerim diken diken oluyor. İnsan nasıl bu kadar cüretkar olabilir? Bunun adı sevgi falan olamaz. Sevgi ise bundan daha zehirli bir sevgi olamaz. Bunun adı sadece peygambere hakaret değil, Allah'a hakaret. Allah'a hakarettir. İş çığırından çıktı mı, iş endazesinden çıktı mı, iş kilosundan çıktı mı, iş ölçüsünden çıktı mı, nerelere varıyor görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Yeryüzünde cinayetleri tasnif etseydik, nefretten dolayı işlenmiş cinayetlerin 10 katı sevgiden dolayı işlenmiş cinayetler çıkardı. Cinayet sevgiyle işlenince cinayet olmaktan çıkıyor mu? Çıkıyor mu yani? Afrika örümceği gibi. Yani dişisini öldüren, erkeğini öldüren Afrika örümceği gibi. Dolayısıyla bu cinayet olmaktan çıkıyor mu? Onun için sevdiğimizi boğmayalım. Sevdiğimizi hakkıyla sever. Onun için Efendimiz'i de hakkıyla sevelim. Efendimiz'e hakaret etmeyelim. Efendimiz'i beni şuraya koymadın, koymayın dediği bir yere koymak Efendimiz'e hakarettir. La tutruni kema etriyebne Meryem. Beni Meryem'in oğlunu uçurup kaçırdıkları gibi, ayağını yerden kestikleri gibi beni de olağanüstüleştirmeyin, uçurup kaçırmayın. فَاِنَّمَا اَنَا عَبْدٌ Ben kulum. فَقُولُوا لِي عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ Benim için deyin ki Allah'ın kulu ve elçisidir. Kurban olmaz mısınız bu peygamber? Bu güzellik önünde hayran olmaz mısınız? Allah aşkına. Aslında insanı güzelleştiren bu değil mi? Aslında biz haddini bilen insanları sevmez miyiz? İnsan daha iyi insan oldukça sevilir, melek oldukça değil ki. Melek oldukça sevseydim insanı niye seveyim, melekleri severim. Ama insan daha iyi insan oldukça sevilir. Rabbim onu insan diye yaratmış. Onun varıp duracağı en kemal noktası insan olmaktır. Yasin, ey insan. Allah iltifat ediyor. Ey insan, yetmez mi? Rabbim bize ey insan diye hitap etsin. Bir gün bakıyoruz, insan olduğunu anladığımızda, insanmış. İnsan ya, başından beri insandı. Başından beri insan muamelesi yapsaydık, o da kazansa, biz de kazansaydık. Biz bir hocadan, bir alimden, bir şeyhten mahrum olmasak olmaz mıydı? Niye ahlakını bozuyorsunuz bu adamların? Bu insanlar güzel insanlar aslında. Hizmet ehli insanlar. Ama arkasından gelenler onların ahlakını bozuyorlar. Uçuruyorlar, kaçırıyorlar, göçürüyorlar. Bir, iki, üç derken o da buna inanmaya başlıyor. Ondan sonra hadi bakalım yerine koyabilirsin. Koyamıyorsunuz. Dolayısıyla önderlerimizin ahlakını bozmak cinayetini işliyoruz. Allah'a bir de bunun hesabını vereceğiz. Bunun hesabını vereceğiz. İnsan olarak görelim. İnsan olarak sevelim. Sevelim. Bu da yemek yermiş. Bu da ayak yoluna çıkarmış. Bu da hastalanırmış. Bu da yaralanırmış. Sudan Mehdi'si hareketi müthiş bir hareketti. İngilizlere karşı müthiş bir mücadele verdi. Baktı ki Sudan'ı İngilizlerden alamayacaklar. Yöneticilerden biri Mehdi pozuna büründü. Ben Mehdi'yim dedi. Ve kabul de ettirdi. Asker de Mehdi saydı onu. Ve gerçekten de Hartum'u geri aldılar İngilizlerin elinden. İngiliz generali Gordon'u yendiler. Meydan savaşında İngilizleri yendiler. Sudan'ın yarısını kurtardılar. Ve orada bir İslami hükümet kurdular. Fakat Mehdi bir gün geldi bir kurşunla yaralandı. Hayda! Mehdi'yi yalan alır mı? Sıkıntı burada. Mehdi'nin yaralandığını gören kendi askerleri kaçıp gittiler. Adamı yalnız bıraktılar ve aldıkları tüm yerler İngilizlerden, İngilizler geri aldıkları gibi bu zatı da öldürdüler. Dolayısıyla böyle olmaz. Bunun örneği Somali'de de yaşandı. Bir de Somali Mehdi'si hareketi var böyle. Onun için aziz kardeşlerim, insanları, liderleri, önderleri, alimleri, hocaları, İnsan tasavvurumuz eğer doğru olursa doğru görürüz. Bu da peygamber tasavvurumuzla orantılı. Peygamber tasavvurumuz doğru olmalı. Eyvallah. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Alemler ne? İbn Abbas demek ki bir şeyler duymuş ki radıyallahu anh. Diyor ki Allah Resulü hayvanları ve otları davet etmek için gönderilmedi. Alemler deyince aklınıza hemen bütün kainat gelmesin. Alemler insanlar demektir. Tüm kendisi çağında ve kendinden sonra yaşayan insanlar demektir. Çok güzel bir yaklaşım. Peki rahmet ne? Alemleri anladık. Rahmet ne? Rahmet vahiydir. Vahiy rahmettir. Vahiy suya, gökten inen yağmura benzer. İnsanın yüreğini kurakken, çöl iken göle çevirir. Onun için vahiy mana dünyamızın yağmurudur. Vahiy rahmettir. Rahmet risalettir. Peygamberler eğer insanların arasına gönderilmemiş olsaydı şu insanlık ne yapardı? Nereye giderdi? nasıl yolunu bulurdu? Onlar birer kutup yıldızı gibi insanlığa yol göstermiştir. Hayat denizinde, dalgalı hayat denizinde, fırtına kopan hayat denizinde batmamak için insanlığa yol göstermişlerdir. Rahmet hidayettir. Öyle değil mi? Hudellil muttaki. Müttakiler için hidayet olan vahyi onlar getirmiştir. Rahmet inzardır. Rahmet tebşirdir. Müjde ve uyarıdır. Ve rahmet davettir. Peygamberler bunları yaptı. Onun için Allah Resulü de bunları en güzel bir biçimde yaptı. Rahmet olduğunu ispat etti. Onun için de şahit kıldı, şahit oldu, şahit gösterdi. Ve en son haccında, yani veda haccında, ömrünün sonunda, "Ya Rabbi şahit ol" diyordu. Ve insanları da şahit tutuyordu. Onun için insanlar da emaneti yerine verdin, layıkıyla tebliğ ettin, "Biz şahidiz ya Resulallah" diyorlardı. Risalet rahmettir demiştim. Bunu söyleyen tek ayet Enbiya suresindeki ayet değil. Aynı zamanda Zuhruf suresinde de bir başka ayet var. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Şuna bakınız. Onlar dediler ki, bu Kur'an şu iki şehrin büyük adamından birine inmeli değil miydi? Bunlar, isimleri farklı farklı rivayetler var. Velid bin Mughire, Sakif'ten ise, Taif'ten ise, Ümeyye bin Ebi Salt es-Sekafi olduğu söylenir. Bir başka rivayette bir başkası olduğu söylenir. Bu iki adamdan birine inmeli değil miydi? Niye? Bu ikisi daha yaşlı. Efendimiz 40 yaşındayken bunlar 70'ine ayak basıyorlardı. Şimdi Efendimiz'e bunlar dünkü çocuk muamelesi yaptılar. Hazreti İsa'ya da Yahudi ihtiyarları öyle yapıyorlardı. Knesset hahamları değil mi? Dünkü çocuk ağzı süt kokuyor diyorlardı. Onun için dolayısıyla Allah Resulüne de, hatta çok ilginç bir rivayet var zayıf olmakla birlikte. Ümeyye bin Ebi Salt es-Sekafi bir şair. Taifli. Hem de meşhur bir şair. Efendimiz onun şiiri Müslüman olmuştu diyor. Onun şiirlerinin divanı da var zaten. Şiir ve Şuarası'nda İbni Kuteybe 3 sayfa ayırmış bu zatın şiirine. Orada cennet ve cehenneme inandığını görüyoruz. Cahiliyede daha. Ahirete inandığını görüyoruz. Allah'a inandığını, putları reddettiğini görüyoruz. Hatta putlara tapanlara ya ehlel hamga diyor. Ey ahmaklar! Daha Resulullah gelmemiş. Ve daru ayşin naimin diye bir beyti var. Efendim cennet hakkında. Sonsuz nimetler diyarı. Dolayısıyla bakıyoruz adam İbranice ve Süryanice'yi biliyor, Aramice'yi biliyor, Tevrat'ı ve İncil'i asıllarından okuyor. Böyle bir adam. Bahreyn'deymiş, Efendimizin nübüvvetinin 9. yılında Bahreyn'den dönüyor. Ebu Süfyan bu adam bilir kişi. Bu adam bölgenin en büyüğü. Onun için kaide-i azam derlermiş. Büyük komutan, büyük lider derlermiş buna. Düşünün, putlara tapmıyor, putlara tapanlara ey ahmaklar dediği halde müşrikler bu adama hürmet ediyorlar. Fark ne? Fark, aktif iyi, pasif iyi. Eyvallah. Yani putlarına dokunmadınız mı, tapmamanızı da hoşgörüyle karşılıyorlar. Onun için pasif iyi. Ve Ebu Süfyan yolda yakalıyor. Aralarında şu muhavere geçiyor. Duydun mu? Neyi? Abdülmuttalib'in yetimi peygamberliğini ilan etti. Derin bir ya diyor. Ondan sonra Ebu Süfyan diyor ki, ona inanacak mısın? Hayır diyor. Fakat diyor, izheb fettebi'hu. Sen git, ittiba et. Ebu Süfyan'a. Kendine gelince, hayır. Peki sen niye? Hayır diyor. İki cevabı var. Biri zayıf, biri güçlü. zayıf cevabı, ben onun çocukluğunu bilirim diyor. Allahu Ekber. Bu da yaş putu mu diyorlar buna? Eyvallah. Yani yaşlarımızın ellerinden öpüyoruz. Ama demek ki bazen o da takılıyor. Hakikate takılıyor. Onun için hakikatin yaşı olmaz ki. Hocasıydı babası. Bir ömür okuttu. Cezayir'in büyük kahramanı Emir Abdülkadir. 28 yaşındaydı. Babası geldi kendisine beyat etti. Evet. Hocasıydı aynı zamanda. Tarih böyle örneklerle doludur. İbn-i Sina'yı hocası okuttu. Ona 6 veya 7 ilim veren hocasıdır. İbn-i Sina 17 yaşına geldiğinde oğlum sen beni okut dedi. Önüne oturdu ve hocası talebesinden ders almaya başladı. Dolayısıyla bu örnekler var önümüzde. Ne muhteşem örnekler bunlar. Ne güzel örnekler. O, yani öyle dedi adam. Nasipsizlik. İlginçtir. Ve bu adam Allah Resulüne karşı savaş açtı. Çok ilginçtir. Yakınlarını Allah Resulü ile savaşmaya gönderdi. İşte böyle bir şey. Sakif kadınlarının yüzüne nasıl bakarım diyor. Güçlü rivayet. Demek ki hakikat ağır gelmiyor. Nefis ağır geliyor. Yani orada nefsini konuşturuyor. Eğer ruhunun sesini dinlese, ruhu zaten söylüyor, kendisi de söylüyor. İşte bu iki adamdan birine gelmeli değil miydi diyorlar. Risalet, hani وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ الْعَظِيمِ Hazreti Peygamber'in merhameti tabii ki dillere destan bir merhametti. Nasıl dillere destan bir merhamet olmasın, onun hayatını biliyoruz. Hatta onun hayatını babalarımızın hayatından daha çok biliyoruz değil mi? Yeryüzünde kimin hayatı Allah Resulü'nden daha ayrıntılı bilinir? Söylesenize. Allah Resulü'nün ömrünün ayrıntısında bilmediğimiz ne var? Elhamdülillah. Bu bir mucizedir. Onun için İbni Hazm, Cevami'us-Sire isimli o muhteşem siyerinde, eserinde şöyle bir girişte bulunur. Resulullah'ın hiçbir mucizesi olmasa, mucize olarak yaşadığı hayat peygamberliğinin delilidir. Peygamberliğine başka delil gerekir mi? Yaşadığı hayat peygamberliğinin delili. Üstelik bu hayat gözümüzün önüne gecesiyle, gündüzüyle, özeliyle, genelliyle, önüyle, sonuyla o kadar berrak bir biçimde gelmiş ki biz inanın en yakınımızın hayatını, hatta belki kendi hayatımızı bile o kadar bilmeyiz. Yani olur mu diyeceksiniz ama insan unutuyor. Ama Resulullah'ın hayatı, peygamberlik dönemini kastediyorum tabii, gerçekten de önümüze berrak bir biçimde. Çünkü Rabbimiz onu örnek olarak sundu. Bu örnek olarak sunduğunu muhafaza etmeseydi bize örnek olarak sunmazdı. Bu da mucizevi bir karşılıktır. Onun için لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Allah'ın Resulü'nde sizin için muhteşem bir örneklik vardır. Güzel bir örneklik vardır diyen Kur'an, o örnekliği de bize ulaştırma garantisinde bulunması lazım. Ve elhamdülillah o örneklik bize ana hatlarıyla ulaştı. Allah Resulü'nün örnekliği içerisinde en büyük örnekliği merhametidir. Çünkü alemlere rahmettir o. Alemlere rahmet olan ümmete düşen de kendi alemlerine rahmet olmaktır. Tabii biz alemlerimize zahmet oluyoruz, o ayrı bir mesele. Ama bakın Allah Resulü'ne. وَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Merhametine bakın. Resulullah'ın. İnsanların imanı için öylesine canhıraş koştururdu ki, bir Adem bir alem diyerek, eğer bir insan daha iman edecekse, uyku dinlence bilmeksizin, bir ömrünü vermeye hazır gibi yaşardı. Onun için de ne oluyor sana diyor Rabbimiz. Mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Biz hiç kendimizi helak ettik mi? Mümin olmuyorlar diye. Taşlanıyorsun. Hakarete uğruyorsun. İftiraya uğruyorsun. Vatanında seni alemlere rahmetsin ama alemler içinde 2 metre yer bırakmıyorlar sana. Buna rağmen sana bütün bunları yapan insanlar imana kavuşsun, cennete kavuşsun diye kendini helak ediyorsun. Yani beni niye taşlıyorlar diye değil, bana niye hakaret ediyorlar diye değil, bana niye bunu yapıyorlar, ben onlara iyilik yapıyorum da bana niye kötülük yapıyorlar diye değil. Bunları hiç takmıyorsun bile. Sadece niye iman etmiyor? Daha nasıl rahmet olsun? Daha nasıl rahmet olsun? وَلَعَلَّكَ بَاقِعُنْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Şuara suresinin 3. ayet. Bunun adı Allah'ın kulları helak olmasın diye kendini helak etmektir. Bunun adı budur. Budur alemlere rahmet olmak. Ve Rabbimiz tabii ki sevinmiştir. Tabii ki sevmiştir, tabii ki sevdirmiştir. Bugün bu sevginin karşılığının ne olduğunu düşünüyorsunuz? Sebebinin ne olduğunu düşünüyorsunuz? İlletinin ne olduğunu düşünüyorsunuz? 1400 yıl sonra bir insanı yeryüzünde 100 milyonlar, anam babam sana feda olsun diyecek kadar nasıl severler? Bunun izahı nedir söyler misiniz? Allah yoksa bu işin içinde bunun izahı yoktur. Allah severse sevdirir. Allah niye sevmiş peki? İşte bunun için. Ve le'alleke bâhi'un nefseke ellâ yekûnû mu'minî. Fela tezheb nefsuke aleyhim hasera. Şu halde onların imana ermesi için duyduğun arzu seni yıpratmasın. Deminki ayeti, Şuara ayetini teyit eden bir Fatır ayeti, Fatır 8. Evet. Yani onların imana ermesi için duyduğun arzu seni bu kadar yıpratmasın. Yine teyit eden bir şey. İşte böyle bir peygamberin göğsüne Rabbimiz 2 madalya taktı. O madalyalardan biri Rauf, biri Rahim. Kendine ait 2 ismi insana da verdi, fakat verdiği ilk insan Allah Resulü'ydü. Raufun Rahim. En son inen surenin en son ayetlerinde hitap tüm insanlığa. Çünkü siz diye başlıyor insan soyuna kastederek. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ Size kendi türünüzden, kendi soyunuzdan, kendi neslinizden bir elçi gelmiştir. İnsanlığın tamamına bir hitap var. Tevbe suresinin, son surenin son ayetleri. Sondan 1. ayeti, 128. ayet. Azizun aleyhime anittum. Sizin kurtuluşu olmayan ebedi bir belaya çarptırılmanız onun zoruna gider. Ağırına gider. Yani biraz önceki ayeti hatırlasanız da sizin ebedi hayatta kaybetmeniz onun çok zoruna gider. Harisun aleykum bil mu'minine raufur rahim. Müminlere karşı şefkat pınarı, Rauf ve merhamet abidesi, Rahim olduğu için üzerinize hassasiyetle titrer. Tir tir titrer. Harisun aleykum. Size karşı çok hırslı. Yani öyle ki hani anaç tavuk olur da yavrularına bir zarar geleceği zaman işte isterse aslan olsun böyle atılır ya, yavruma dokunma, Allah Resulü onun için bir baba gibidir. O nedenle onun eşleri müminlerin anneleridir ayeti geldiğinde Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu an oraya bir parantez içinde çünkü o müminlerin babası yerindedir yazmış. Hatta bunu da bazıları kıraat olarak okumuşlar. Eyvallah. Bu bir tefsiri açıklama oysa ki. Evet. Çünkü baba gibidir. Müminler için bir baba gibidir. Koruyucu. Şefkat ve merhamet abidesi. Onun için Rabbimiz işte göğsüne iki madalya takıyor. Rauf ve Rahim. Çok şefkatli, çok merhametli. فَاِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهِ Devam ediyor ayet-i kerime. Son ayet bu, 129. ayet. Bu gerçek ortadayken, parantez içinde, yine de onlar yüz çevirirlerse, de ki, Allah bana yeter. Yani sen bu kadar merhametli, bu kadar şefkatliyken, döner insanlar bu şefkat ve merhamete cevap vermek yerine yine de yüz çevirirlerse yapacağın bir şey yok. Kendini helak etme. Allah bana yeterdi. Fekul hasbiyallah. La ilahe illahu. Ondan başka tapılmaya layık hiçbir varlık yok. Aleyhi tevekkeltu ve huve rabbül arşil azim. Ben sadece ona güvendim. Sadece ona dayandım de. Çünkü o, azim olan arşın, hükümranlık makamının Rabbidir. Yani, Rab olan Allah'ın rububiyeti dururken, Rab ben değilim ki de. Sen Rab değilsin. Aslında burada. Onun için, vazifeni yap, gerisini Allah'a havale et. Hasbiyallah de. Allah bana yeter. Öyle değil. Yoksa, İşin içinden çıkmak mümkün değil. Helak da olsanız ne yazar ki? Zaten eğer hidayet peygamberlerin ellerinde olsaydı önce yakınlarına verirlerdi. Önce akrabalarına verirlerdi. Nuh peygamber önce oğlunu hidayete erdirir. İbrahim peygamber önce babası Azer'i hidayete erdirir. Kur'an babası dediği için babası diyorum. Kur'an eb kelimesini kullandığı halde onu amcaya kaydırmışlar. Amcaya kaydırmışlar. Niye? Peygamberlerin soyu ta Adem'e kadar tertemiz iman etmiş olanlardan olacak. Efendim. Niye? Saltanat mı kuruyoruz? Babadan oğula geçecek bir şey mi var? Peygamberlik babadan oğula geçen bir saltanat mı zannettiniz? Hidayet kişinin kendi tercihidir. Tercihinin üstüne konuşlar. İman özünde kişinin tercihidir. Onun için akıl bali olma şartı var. O zamana kadar da mükellef sayılmaz. Kalem işlemez yani Allah Resulü'nün ifadesiyle. Niye? Bunda ne var? Bunda ne gibi bir gariplik var? وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Hiç kimse bir başkasının sorumluluğunu taşımaz. Yüklenmez. Nur-u Muhammedi efsanesine böyle bir şey çıkaralım da isterse sinekten yağ çıkaralım. Görüyor musunuz çarpıtmayı? Hadi babasına buldunuz. İbrahim'in babasına amca dediniz. Yedi dereden su getirdiniz. Alakası olmayan teviller yaptınız. Amcası yerine koydunuz. Peki Nuh'un oğlunu ne yapacaksınız? O da kolay değil mi? O da kolay. Bazı müfessirlerin dediği gibi Nuh'un hanımı Nuh'un nikahındayken başkasıyla zina yapmıştı. Haşa. Kafire iftira helal mi? Yani İman etmedi diye bir kadına iftira helal mi? Var mı böyle bir şey? Gayrimüslime iftira caiz mi? İftira herkese haram. İftira herkese haram. Dolayısıyla ahlaklı olmak lazım. Tutarlı olmak lazım. Tutarlı. Peygamberlik saltanat değildir. Peygamberliğe saltanat diyen müşrikken Ebu Süfyan'dı. Ebu Süfyan'la Hazreti Abbas radıyallahu an ordu Mekke'ye girerken Mekke'nin şimdi o dağ belli. Ben gittim oraya. Tam giriş yerinde bir tepenin başına oturdular. Ebu Süfyan tabii orduyu seyrediyor ama şaşırmış vaziyette. Ne söyleyeceğini bilemiyor. Yüzünde yedi renk cümbüşü var. Alı al, moru mor, bir geliyor bir gidiyor. İçinde de fırtınalar kopuyor tabii o anda. Çok gelgitler yaşıyor. Ve en sonunda dudaklarından şu cümle dökülüyor. Ya Ebel Fadl, ey Fadl'ın babası Abbas, Efendimizin amcası Abbas'a. Yeğeninin saltanatı ne kadar da büyümüş. Ma a'zama mulku ibni ahik. Kardeşinin oğlunun saltanatı ne kadar da büyümüş. Hazreti Abbas'ın verdiği cevabı merak etmiyor musunuz? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ey Ebu Süfyan, bu saltanat değil, nübüvvettir. Nübüvvet. Ağzından çıkanı kulağın duysun derler adama. Bu saltanat değil, nübüvvettir. Nübüvvet. Nübüvvete saltanat gömleği giydirirseniz Allah Resulü'nden ne titriyorsun be adam? Ben de senin gibi kuru et yiyen bir kadının oğluyum. Azarını işitirsiniz. Biz yıllar yılı altın taçlı, sırma kaftanlı, gümüş tahtlı bir peygamber tasavvur ettik zihnimizde. Biz aslında işi karıştırdık. Biz Musa'yı Firavun'un yerinde düşledik. Biz İbrahim'in Nemrud'un yerinde düşledik. Biz hayatları karıştırdık. Maalesef bizim hayatımız karışık olunca hayatları da karıştırdık. Onun için lütfen düzelelim, düzeltelim, zihnimizi düzeltelim önce. Tarihe, peygamberlere, Allah'a ve peygamberler peygamberi Allah Resulüne iftira etmeyelim. Düzme koşma şeyler üzerinden. Eyvallah. Uhud'da dişi kırılmıştı. Yüzü yarılmıştı. Kan revan içinde kalmıştı. Şefkat peygamberine bakın. Merhamet peygamberine bakın. Yanındakiler bir ara bir dizine kadar kalmıştılar. Koca İslam ordusu dağılmıştı. Bir ara bir dizine kadar kalmıştılar. Hatta bir düşmanın, bir müşriğin kılıcı Efendimizin eteğine gelmiş. Uhud dağındaki o kaya kovuğuna arkasını vermişti Efendimiz. Ve olan biteni engin bir teslimiyet içinde izliyor. Allah'ın tecellilerini izliyordu. Orada her şey olabilirdi. Efe immate ev gutilen galebtum ala a'gabikum. O ölür ya da öldürülürse, ökçelerinizin üzerine gerisin geri dönecek misiniz? İşte o anda olan bitenin bir ihtimali bu. Ya, böyle bir hal, böyle bir hal. Dehşet günü. Ve Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas artık iş başa düşmüştü. Öyle ki Allah Resulüne göğsünü siper etti, artık koluyla. Allah Resulü'nü sağdan, soldan eğilerek tam bir ok geldi. Tam buradan. Ve Sa'd ömür boyu ondan sonra çolak kalacaktır. At ya Sa'd, anam babam sana feda olsun. Allah Resulü'nün ömründe bir kişiye bu cümleyi kullandığını biliyoruz. At ya Sa'd, anam babam sana feda olsun. Fedake, ebi ve böyle bir durum. Ve tabii böyle bir durumda peygamberdir. Peygamber duası reddolunmaz. Yanındakiler beklenti içerisinde, ya Resulallah kaldır artık elini. Böyle beklenti var. Kaldır şu ellerini çünkü bittim ya Rabbi dediğinde yettim kulum diyor Rabbimiz. Ne demişti Nuh? İnni mağlubun fentesir. Ben bittim, mağlup oldum ya Rabbi. Sen bana yardıma gel demişti de. فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ Biz de göğün kapılarını açtık, gökten denizi ayağına indirdik. Sen karada gemini yap yeter ki. Deniz lazım olursa denizin Rabbi denizi ayağına getirir. Gazzellere de bunu dedim. Siz karada gemi yapıyorsunuz. Siz geminizi yapın. Deniz lazım olursa Rabbiniz denizi ayağınıza getirir. Öyle değil mi? Zaten kul ne ki? Kulun gücü ne ki? Allah kulun gücüne mi bakar ki yani? Sadece gücünün yettiğini yapıp yapmadığına bakar. Yoksa Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Öyle değil mi? Allah dilerse neler olmaz ki? Ama bu alemi o yasa üzerine kurmuş. Bizim gayretimize bakıyor. Onun için kaldır ya Resulallah modundalar sahabe. Artık kaldır şu ellerini. Ve kaldırıyor Allah Resulü. Ne diyor sizce? Aman Allah'ım. Allahümme ğfir li kavmi vehdihim innehum la ya'lemû. Allah'ım kavmimi affet. Onlara hidayet et. Zira onlar bilmiyorlar. Bu işte Rauf ve Rahim bu. Bu Nebi'nin göğsüne takıyor Rabbimiz Rauf ve Rahim iki esma. Dolayısıyla Allah'ım kavmimi affet. Bakınız bir duada kaç dua var. Bir, Allah'tan onların affını istiyor. İki, onlar için istiğfar ediyor. Yani kendisi de onların günahına tevbe ediyor. Allahümme ğfir li kavmi. Üç, bilmedikleri için mazur görülmelerini istiyor. Dört, onları kavmim diye anarak kendisine nispet ediyor ve şereflendiriyor. Bir küçücük dua içinde dört tane iltifat, dört tane dua ediyor. Eyvallah. Allah Resulü'nden müminlere lanet okuması, müşriklere, affedersiniz, lanet okuması istendiğinde şöyle diyor cevaben. İnni lem eb'as la'anen bel bu'istu rahmeten. İkisi de yukarıdaki Müslim'den, bu da Müslim'den. İkisi de Müslim'den aldım. Ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben rahmet olarak gönderildim. Hatta ömrünün sonunda, tabii Allah Resulü lanet ettikleri yok mu? Oluyor. Mesela Bi'r-i Me'une faciasında. O çok acıydı. Şefkatini düşünün müminlere Allah Resulü'nün. Bi'r-i Me'une faciası malumunuz. Bir kabileden geldiler, Allah Resulü'nden öğretmen istediler. Allah Resulü elindeki 70 öğretmeni gönderdi. Ki onlara gözü gibi bakardı. Fatıma'sından esirgediğini onlara vermişti. Onlara gerçekten tir tir titrerdi. Eğitime verdiği değer bu Allah Resulü'nün. Ve yolda pusuya düşürdüler. Bir Meune, Meune kuyusu civarında kılıçtan geçirdiler. Şehit ettiler. Hepsini. İki tane develerin başında nöbetçi olan sahabi kaldı. Bir tanesi geldi. Manzarayı görünce o da yalın kılıç daldı ve şehit oldu. Geriye bir tane kaldı. Amr isimli bir sahabi. O müşriklerin pusu ekibinin lideri Cebbar isimli biri. Yakasına yapışmış. Amrin, bana diyor şunları teşhis et. Teker teker teşhis ediyor. Şu, şu, şu, şu. Bana bunların içinde bulamadığım birini teşhis et diyor. Buradaydı, ben öldürdüm fakat cesedini bulamıyorum. O Amir bin Füheyre, Hazreti Ebubekir'in azatlısı, hicret sırasında izleri silmekle görevlendirilen, çobanlık yapan zat, yine hicret sırasında Efendimizle beraber Medine'ye gelen zat. Amir bin Füheyre, onu arıyor zat, o hainlerin reisi. En sonunda merak sırası sahabiye geliyor ve soruyor, niye onu merak ettin diyor. Onu ben öldürdüm. Ölürken ne dedi biliyor musun? Lekad fuztu vallahi. Vallahi ben kazandım dedi. Şimdi ben öldürdüm, o niye kazanmış oluyor? Kafasına takılmış. Öldüren benim, ölen o. Öldüren kazanır, ölen kaybeder. Onun dünyasında bu. Onun dünyasında tek dünyalı. Tek dünyalı olunca öldüren kazanmış oluyor. Çift dünyalı olunca ölen kazanmış oluyor. Mazlumen ölen. Dolayısıyla adam bunun arkasına düştü. Bu sözü anladığında imana erdi. Yani hani üstadın dediği gibi İslam'ı öyle yaşa ki seni öldürmeye gelen sen de dirilsin. Ölürken dahi diriltmek. İşte bu. İşte o vakada da Allah Resulü bir ay gözyaşı içinde kunut yapıyor. Allah Resulü Mekke'nin fethinin ardından Halid bin Velid'i 350 kişilik bir müfrezeyle Cezime bin Amir kabilesine gönderiyor. Mekke'nin güneyinde yaşıyorlar bunlar. Ve kabileyi İslam'a davet ediyor her zaman olduğu gibi. Kabile İslam'a davet edildiğini görünce sabahna sabahna diye gece yarısı bu. Ses geliyor kabileden. Halid bu sabahna'yı farklı yorumluyor. Aslında kabileye geçmişte biraz hıncı varmış. Onu daha sonra öğreniyoruz. Efendim, hüsnü zannıyor. Sabahna döndük demek. Döndük. İşte döndük ama neye döndük? Çünkü eslemna demeyi bilmiyorlar adamlar. Veya akıl edemiyorlar neyse. Ve yalın kılıç hücum emri veriyor. Kabileden birçokları esir ediliyor, esir alınıyorlar. Ertesi sabah esirlerin öldürülmesini emrediyor. O geçmiş davadan sanırım dolayı. Süleymoğullarına mensup askerler bu emri yerine getiriyorlar. Fakat sahabeden olanlar bu emri asla tutmuyorlar. Komutanları da emir verse, çünkü çizgileri biliyorlar, eğitimler onlar. Ve o esirlerden kaçan bir tanesi Medine'ye gelip Resulullah'a durumu haber veriyor. Ve tabii Allah Resulü tabir caizse yıkılıyor. O andan itibaren Resulullah'ın yanına o gibi durumlarda kimse yaklaşamazmış. Kıbleye dönüyor, ellerini açıyor, gözlerinden böyle akarak. Ya Rabbi ben Halid'in yaptığından beriyim. Ya Rabbi adeta Allah'ın cezalandırmasından çekinerek önce kendini tebriğe ediyor. Ya Rabbi ben Halid'in yaptığından beriyim. Ya Rabbi. Ve Halid geliyor, tekmil verecek. Halid geliyor, başını böyle çeviriyor. Oradan geliyor, başını böyle çeviriyor. Oradan geliyor. Hala ya Rabbi ben Halid'in yaptığından beriyim. Dolayısıyla tabii telafi ediyor. Hazreti Ali'yi gönderiyor. Yanına büyük miktarda mal veriyor. Git köpek çanağına, kedi çanağına varıncaya kadar kimin nesi zayi olmuşsa sadece kan bedeli değil. Öldürülenlerin kan bedelleri değil. Köpek ve kedi çanağına varıncaya kadar tazmin et. Hepsinin rızasını alıyor. Helalliğini alıyor. Kan bedellerini veriyor ölenlerin. Malı zayi olanların malını tazmin ediyor. Geriye hayli yekün miktarda bir mal daha kalıyor. Hazreti Ali diyor ki, Resulullah boşuna mal vermez. Eğer bu buraya gelmeseydi, bunları bana vermezdi. Bunlar da sizin diyor. Ve aralarında onları da paylaştırıyor. Öylece gönüllerinin rızasını alıyor. Ama Allah Resulü'nün merhametine bir kez daha şahit oluyoruz orada. Allah'ım ben Halid'in yaptığından beriyim. Üsame bin Zeyd, hicretin 8. yılında Beni Mürre üzerine bir müfreze gönderiliyor. Zeyd bin Harise'nin oğlu malum, Efendimizin evlatlığı olarak bilinen daha önceden, zatın oğlu, Efendimizin torunu gibi gördüğü, hatta belki torunundan daha çok sevdiği, bazı kaynaklarda böyle rivayetler var. Efendimiz onu kucağından indirmezmiş. Onun içinde biliyorsunuz, Efendimizin ellerinde yetiştiği için vefatı Nebi sırasında yeni orduya komutan oydu. Efendimiz onun üzerine öyle titrerdi ki, Üsame bir ev almış. Şimdi o yıl olacak, 18-20 yaşlarında, genç delikanlı, yeni bir ev almış. Evi de 6 ay sonra borcunu ödemek için almış, taksitle almış yani. Ellerimle büyüttüğüm Üsame'yi görüyor musun yaptığını? Ne yapmış ya Resulallah? Sanki 6 ay yaşayacağını biliyormuş gibi gitmiş 6 aylık ev almış. Vadeli ev almış. Üsame böyle mi olacak? Allahu Ekber. Ya bizi görse ne derdi? Ya Resulallah, biz önce öl sonra öde alıyoruz. Biz ölüyoruz, taksit bitmiyor, ondan sonra torunlarımız ödüyor. Bizi görsen ne derdi? Taksidin aslında taksit ölüm olduğunu daha o günden ne güzel ifade ediyor. Taksidin ekonomiyi içten içe çökerten bir bela olduğunu nasıl? Yani taksit kolaylıkmış gibi duruyor. Öyle de görünüyor. Helaldir de. Caizdir de. Hiçbir problem yok. Ama taksit insandaki dünya hırsını nasıl körüklüyor biliyor musun? Elinizde olmayanla alıyorsunuz. Elinizde olmayanla alıyorsunuz. Elinizde olmayanla alınca ihtiyacınızdan fazlasını almaya başlıyorsunuz. Bakınız, hırsı körüklüyor. Kapitalizmin uyanık bir aracı haline taksit nasıl geliveriyor? Onun için ellerimle yetiştirdiğim Üsame böyle mi olacaktı diyor. Üsame'ye bu kadar titrer Allah Resulü. İşte Beni Umurre üzerine gönderilen müfrezede Üsame de vardır. Mirdas bin Nehik isimli bir müşrikle mübareze yapmaktadır. Göğüs göğüse çatışmaktadır. Ve en sonunda düşmanını yıkar alta, düşmanı tam kılıcı havadayken eşhedü en la ilahe illallah veya la ilahe illallah der. Ama kılıç havada durmaz tabii. İneceği yere iner. Ve tabii o anda o manzaraya şahit olan yanındakiler, ne yaptın Üsame? Ne yaptın sen? La ilahe illallah dedi adam efendim, ama gitmiştir. Kendini savunma babından, o korktuğu için söyledi. Aslında Müslüman falan olmadı, canını kurtarmak için söyledi der. Orada öyle geçiştirilir ama Allah Resulüne haber ulaşır tabii. Resulullah haberi aldıktan sonra ilk gördüğü anda, Üsame, demek sen Rabbim Allah'tır diyen birini öldürdün ha? Ama ya Resulallah, o canını kurtarmak için söyledi. Hel şakakta kalbe. Kalbini yarıp baktın mı? Kalbini açıp baktın mı? Demek sen Rabbim Allah diyen birini öldürdün Üsame. Şimdi Resulullah dönüp Üsame o kadar utanmış, o kadar yerin altına geçmiş ki, keşke o günden sonra Müslüman olsaydım dedim diyor kendisi. Allah Resulü'nün rahmetini görüyorsunuz. Merhametini görüyorsunuz. Şefkatini görüyorsunuz. Bir Adem bir alem. Bir adam daha saadete ersin. Bir insan daha kurtulsun. Bir insan daha Rabbi ile buluşsun. Hepsi bu. Resulullah'ın derdi bu. Başka bir derdi yok. En sevdiğini bile böylesine şiddetli azarlamasının sebebi insana olan merhamet ve şefkati. Başka bir şey yok. Küçük İbrahim ölüyor. Allah Resulü ağlıyor. Sa'd bin Muaz neden ağlıyorsun diye soruyor. Resulullah cevap veriyor. Bu Allah'ın kullarının kalbine yerleştirdiği bir şefkattir ya Sa'd. Allah kulları arasında merhametli olanları çok sever. Yani demek ki Araplar böyle şeylere aramayı ayıp görürlermiş. Sanırım biraz buralarda da var gibi böyle yani işte erkekliğe falan efendim. Ne alakası var diyor yani Allah Resulü. Bu şefkat ve merhametin ifadesi. Onun için yani ağlamak erkeğe yakışır. Eyvallah. Gözyaşı insana yakışır aslında. Ağlamayan gözden Allah'a sığınıyor diye Resulullah. Utanmayan yüzden Allah'a sığınıyor diye. Onun için ve tedhakune ve la tebku. Ve gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Neden ağlamıyorsunuz? Kur'an öyle لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلَمْ لَدَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا لَوْ تَرَوْنَ مَا اَرَى Bir başka versiyonu. Eğer benim bildiğimi bilseydiniz ya da benim gördüğümü görseydiniz çok ağlar, az gülerdi. Onun için anlayanlar ağlarlar. Ağlayanlar anlarlar. Ve Allah Resulü'nün şefkat ve merhametini en çok gördüğümüz olay Vahşi hadisesi. Vahşi bin Harp, Ebu Deseme künyeli bir köle. Siyahi bir köle, Habeşistan asıllı. Önce Tuayme bin Adi'nin kölesiymiş. Tuayme bin Adi, meşhur Cübeyr'in babası. Efendim, Efendimiz'i Taif dönüşü yanına 4 oğlunu verip de Mekke'ye getiren zat Mut'im bin Adi'nin kardeşi. Dolayısıyla onun kölesiymiş. O Bedir'de öldürülüyor Müslümanlar tarafından. Bedir'de öldürülüyor Tuayme bin Adi. O öldürülünce yeğeninin kölesi oluyor bu sefer. Yeğenine geçiyor. Kime? Cübeyr bin Mut'im'e. Cübeyr bin Mut'im, Hazreti Aişe'nin sözlüsü. Peygamberimizle evlenmeden önce Hazreti Aişe'nin sözlüsü. O Müslüman olmayınca bu iş bozuldu. Dolayısıyla Cübeyr bin Mut'im biliyorsunuz aynı zamanda Bedir'de de esirdi. Allah Resulü bu zatın babası hayatta olsa da gelse benden Bedir esirlerini bila bedel bırakmamı istese vallahi bırakırdım dediği. Olayın kahramanı da Cübeyr bin Mut'im işte. Onun kölesi olmuş ve Uhud Savaşı'nda Cübeyr bin Mut'im amcasının öcünü almasını söylüyor. Bir başka rivayette ikinci bir sipariş daha alıyor Vahşi. O da Hint bin Utbe'nin siparişi. Ebu Süfyan'ın karısı Hint bin Utbe savaşta öldürülen babası ve kardeşi için diyor ki eğer Hamza'yı öldürür cesedinde şey yaparsan öbürü diyor seni azat edeceğim. Hint de diyor ki sevdiğin kızı sana alacağım diyor. Böyle çifte vaat, çifte kavrulmuş vaat. Dolayısıyla Uhud'a geliyor. Uhud'da tek işi Hazreti Hamza'yı kollamak. Hazreti Hamza'nın rolü belli. Efendimizin çok sevdiği, 3 yaş büyük Efendimiz'den amcası ama 3 yaş büyük. Efendimizin kolu kanadı adeta. Kolu kanadı. Nasıl kolu kanadı olmasın ki? Düşünün, Hazreti Hamza Müslüman olduğunda milattı Mekke'de. Hamza'dan öncesi, Hamza'dan sonrası diyoruz biz Mekke dönemi. Gerçekte Ömer'in İslam'ından çok daha keskin bir milattır Hazreti Hamza'nın. Onun için, çünkü Hazreti Hamza İmanını ilk andan itibaren çıkıyor ve geçsin karşıma diyor itiraz olan. Ondan sonra Kureyş Allah Resulüne doğrudan saldıramıyor. Hazreti Hamza bir milattır. Bu çok önemlidir. Onun için bir aslan gibi koruyor Allah Resulünü. Ve en önce kendisi atılıyor. Onun için Allah Resulü için ve İslam için değeri ortada Hazreti Hamza'nın. İşte Uhud'da onu kolluyor. Ve Hazreti Hamza hasımlarından biriyle boğuşurken tam mızrak atmada da çok ustaymış. Mızrağını atıyor ve Hazreti Hamza'yı
kürek kemiklerinin ortasından vuruyor. Düşünce de onunla yetinmiyor. Adına yakışır bir iş yapıyor, vahşice geliyor, göğsünü yarıyor, iç organlarını çıkarıyor. Hasaten kalbini, ciğerini çıkardığı rivayetleri vardır. Getiriyor, Hind'e veriyor. Yani Araplar içim soğusun diye düşmanlarının iç organınınla su içerlermiş. Böyle bir vahşet, vahşi uygulama. Çok kinlendikleri zaman. İşte bunu yapıyor. Efendimiz Uhud'dan sonra, Uhud'da yenildiğinden daha fazlasına Hazreti Hamza'nın şehadetine. Hazreti Hamza'nın şehadetini görünce Efendimiz, ömründe öyle bir şey yok, dizlerinin üstüne çekiyor. Dizinin bağı çözüldü derler ya. Ya. Efendimiz çok acı yaşadı. Çok acı gördü. O manzarayı bir tek orada görüyoruz. Ne kadar değerli olduğunu, ne kadar büyük şok olduğunu anlayın. Efendimiz için ne acı bir manzara olduğunu anlayın. Efendim. İşte o. Ondan sonra kendisi anlatıyor vahşi. Mekke'nin fethinden sonra bir müddet kaçtım. Bana haber gönderdiler. Kaçmakla olmaz, gel Muhammed'e teslim ol. Zaten o düşmanlarını affediyor. O affedici. Ben de kaçmaktan yoruldum ve geldim. Allah Resulüne teslim oldum. O dedi ki bana, benim gözüme görünme. Bana amcamı hatırlatıyorsun. Ondan sonra vahşi Allah Resulü'nün gözüne görünmemeye çalışır. Hatta Mescid-i Nebevi'ye geldiği, Efendimiz'in girdikten sonra girmeyi kolladığı, Efendimiz cemaate namazı kıldırıp dönmeden evvel bir direğin arkasına saklandığı ve oradan Efendimiz arkasını döndüğünde baktığı, döndüğünde ise saklandığı ve doyası göremediği. Ve zaten Efendimiz Uhud'dan sonra 2 yıl yaklaşık, affedersiniz, Mekke'nin fethinden sonra, vahşinin Müslüman olmasından sonra yaklaşık 2 yıl, daha da aşağı bir zaman yaşadılar. Dolayısıyla bu zaman zarfında Efendimiz'i doyası göremediği rivayetleri vardır. Ve bunun da vahşinin yüreğine bir ok gibi saplandığı rivayetleri vardır. Adeta Efendimiz kendisinden mahrum etmekle cezalandırmıştır. Ama ona başka bir şey yapmamıştır o engin merhametiyle. Oysa ki Efendimizin kan hakkı vardır. Kısas hakkı vardır. Vardır, vardır, vardır. Ama bütün bunlar bir tarafa konuluyor ve orada Efendimiz onu affediyor. Yalnız gözüme mümkünse görünmedi. Bana amcamı hatırlatıyorsun. Ve ondan sonra Humus'a göçüyor vahşi. Humus da yaşıyor. Birkaç kez içki cezasına çarptırılıyor. Yani içkiyi terk edemiyor. Veya birkaç kez terk ediyor, yeniden başlıyor. Yemame Savaşı'na katılıyor. Yemame'de Müseylime'yi öldüren 2 kılıçtan birinin sahibi. Cahiliye'de insanların en hayırlısını öldürdüm. İslam'da ise insanların en şerlisini öldürdüm diyor kendisi olayı anlatırken. Ve tabii vahşinin arkasından hayli bir rivayet edebiyatı ortaya çıkıyor. Bu Taberani ve Heysemi'nin İbn Abbas'tan naklettikleri bir rivayette şöyle bir olay yaşanıyor vahşinin Müslüman olmasıyla alakalı. Allah Resulü vahşiye gelip vahşinin Allah Resulüne gelip Müslüman olması haber gönderdiğinde o habere mukabil vahşi de şöyle bir haber gönderiyor. Ben şirk koştum. Cinayet işledim, zina ettim. Oysa ki Kur'an'da bunları yapanlar, yani günaha batanlar için bir yol olmadığı söyleniyor. Muhtemelen bu söyledikleriyle o günden 15 sene önce nazil olmuş olan Furkan suresinin 68. ayetini kastediyor. Orada işte Allah'a şirk koşmayan, zina ve cinayet işlemeyenlere müjde veriliyor. Ben bunların üçünü de yaptım diyor. Bu sefer Allah Resulü Furkan suresinin hemen iki sonra 70. ayetini gönderiyor. Bunu okusun diyor yani. Buna baksın. İlla men tâbe ve âmene ve amile amelen salihan fe ulaike yubeddilullahu seyyiâtihim hasenâ. Ancak kim tevbe eder, iman eder, salih amel işlerse Allah onun kötülüklerini iyiliğe tebdil eder. Kötülüklerini, seyyiatını hasenata tebdil eder. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ayetini okusun diyor, haber gönderiyor. Bu rivayetlerde işte bu ayet onun üzerine indi falan diye şeyler var. Alakası aslı yok. Bu Furkan suresi ta 10 sene evvel indi o olaydan. Yani Mekke'de indi. Vahşi bu kez ayetteki şu iki şarta takılmış. Takmış kafayı, garanti istiyor yani. Tevbe etmek ve salih amel işlemek. Yani salih amelim yok benim diyor. Bugüne kadar işlemedim. Bugünden sonra ne olacağım belli değil. Allah Resulü bu sefer Nisa suresinin 48. ayetini gönderiyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى. Allah sadece kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bunun dışında kalan her şeyi affedebilir. Vahşi bu kez Allah'ın beni affedip affetmeyeceğinin garantisi yok ki diyor burada. Şirk koştum ben diyor. Şirk koşanı affetmezmiş. Benim halim harap diyor. Benim dönüşüm yok artık. Bayağı da garanticiymiş demek ki efendim. Bu sefer Allah Resulü Zümer suresinin 53. ayetini gönderiyor. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. De ki, ey hayatını israf eden kullarım, ey hayatını bozuk para gibi harcayan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Allah günahların tamamını affedebilir. O çok bağışlayıcı, sonsuzca merhamet sahibidir. Ayeti gelince Vahşi işte o zaman artık geliyor, Allah Resulü'nün dizlerinin dibine oturuyor. Bu rivayeti gerçekten de Allah Resulü'nün bir Vahşi için verdiği emeği, amca katili olsa bile bir insan için verdiği emeği gösteriyor. Bir köle, bir siyahi ve amca katili. Ama insan değil. Bir insan, bir Adem, bir alem. Kimseyi atma lüksümüz yok. O onun dünyasını kararttı. Vahşi Hamza'nın dünyasını kararttı. Ama kendi ahiretini karartmıştı. Hamza'nın ahireti aydınlık. Ne olacak ki? Dünya zaten geçiciydi. Asıl ölüm ahirette, ahiretteki o kayıptır. Asıl büyük kayıp. Asıl o. Allah Resulü de zaten onun için bir Adem bir alem diyor. Buradan bize bir pay yok mu? Bir hisse yok mu? Bu rivayetler senedi tartışılmış bu rivayetin. Senet zincirinde meçhul raviler olduğu söylenmiş. Doğrudur da. Fakat öncelikle Furkan 68 ve Zümer 53'e dair Buhari ve Müslim hadisleri bu rivayeti destekliyor. Sünniler arasında bu rivayet senedindeki zayıflığa rağmen çok meşhur olmuş. Hatta bu rivayete ilaveler de olmuş. Vahşi vefat ederken başucundakiler derler ki ömrünün sonunda vefat ederken dudaklarından dökülen cümleler şuydu. Artık mutluyum. Neden demişler? Çünkü Resulullah'ı doyası görecek. Bu tip rivayetler benim hoşuma da gidiyor. Zayıflığına rağmen. Çünkü bir insanın daha hidayetine verilen önemi gösteriyor. Fakat Şii geleneği, Ehl-i Beyt geleneği bu rivayete, deminkine de dahil bu ayetler, Emevi uydurması olarak bakıyor. Ben bunu biraz doğru bulmuyorum. Yani böyle yaklaşılmasını doğru bulmuyorum. Emeviler uyduracaklarsa Vahşi gibi bir köleye niçin uydursunlar? Yezid'e uydururlar. Önce onlar Yezid'i kurtarsınlar. Efendim. Dolayısıyla neden kendilerinden olan bu adamlar, bu Yezid gibi isimler dururken efendim Vahşi için düzüp koşsunlar ki? Dolayısıyla ben Şia'nın bu tip rivayetlere böyle yaklaşımını doğrusu tasvip etmiyorum. Allah Resulü'nün insanın hidayetine verdiği ehemmiyeti, şefkat ve merhameti çok daha güzel yansıttığı kanaatindeyim. Sadece bunu da söylemiş olayım. Peygamberlerde rahimiyetin tecellileri. Tufandan kurtuluş rahmettir Kur'an'a göre. فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا Araf suresinin 72. ayeti. Biz Nuh'u ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmet sayesinde kurtardık. Tufandan kurtuluş zaten rahmettir. Onu biliyoruz. Ad'ın peygamberi Hud'un kurtuluşu rahmettir. Hud suresi 58. ayet. Sadece atıf yaparak geçeyim. Vaktimiz doldu. Hazreti Yakup kıskançlık krizine giren oğulları Bünyamin'i istiyor. Hazreti Yakup'tan kıskançlık krizine giren oğulları Bünyamin'i istiyorlar. Hazreti Yakup ne diyor? Hel amenukum. Hel amenukum aleyhi illa kema emintukum ala ahihi min kabl. Şimdi daha önce kardeşini size güvendiğim gibi bunu da mı güveneyim diyor. Daha önce güvenimi ne hale getirdiğinizi gördük. Fakat yine de direnmiyor. Fallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin. Allah en güzel muhafızdır. O merhametlilerin en merhametlisidir. Yusuf 64'te. En merhametlisidir merhametlilerin. Niye bunu anıyor acaba? Kim için merhamet dileniyor? Yusuf için mi? Bünyamin için mi? Kıskançlık krizine giren kardeşler için mi? En çok da sanki kıskançlık krizine giren kardeşler için. Yani hani çoban ayağı yürüyemeyen zayıf koyunu sırtına alırmış ya. Peygamberler de ümmetlerinin içindeki herhalde zayıf koyunları sırtına alıyorlar. Sırtlarına alıyorlar. Bu da bunu gösteriyor olsa gerek. Yusuf'un büyük merhameti, Hazreti Yusuf'un kardeşler, ihanet eden kardeşler karşısında artık olay ortaya çıkmış. La tesribe aleykumul yevm diyor. Bugün size kınama yoktur. Yagfirullahu lekum ve huve erhamur rahimin. Allah sizi affetsin. Allah sizi affedecektir. O merhametlerin en merhametlisidir. Peygamberlerin merhameti babında biz Hazreti Yusuf'un bu merhametini Allah Resulü'nde de görüyoruz. Aynen tecelli etti. Mekke'nin fethi günü Kabe'nin avlusundayız. İslam ordusu Mekke'ye girmiş. Mekkelilerin kodamanları evlerine kapanmışlar. Bir kısmı da Kabe'nin yanına gelmiş. Ya başka hiçbir kaçacak, göçecek yerleri yok. Hatta orada ikisi birbiriyle konuşuyorlarmış. Bilal Kabe'nin sırtından, tepesinde ezan okurken. Haşa, biri birine diyormuş ki, işte merkep gibi, efendim, söylemeyeyim. O da ötekine diyormuş ki, Allah'a şükürler olsun ki babam öldü de bugünü görmedi diyormuş. Yoksa füceten giderdi. Dolayısıyla bu duygular içinde adamlar. Adamlar çok kötü haldeler. Allah Resulü Kabe'nin içinde putları temizlemiş. İki rekat namaz kılmış. Kabe'nin kapısına çıkmış. Oradaki bu perişan Mekkelilere, bir ömür kendisine acı çektiren Mekkelilere dönmüş. Bugün size ne yapacağımı düşünüyorsunuz? Onlar ente اَخُنْ كَر۪يمٌ وَابْنُنْ كَر۪يمٌ وَابْنُ اَخِنْ كَر۪يمٍ Sen kerim bir evlatsın. Kerim bir kardeşsin. Kerim bir kardeşin oğlusun. Zalimler diyeceksiniz. Zalimler. Öyle diyorlar. Ne diyecekler başka? Tabii titriyorlar ama. titriyorlar çünkü hepsinin cinayetleri var. Cinayetleri var. Allah Resulü bugün diyor size Yusuf'un kardeşlerine dediğini diyorum. La tesribe aleykumul yevm. Bugün size kınama yoktur. İzhebu fe entum tulaka. Hadi gidin sizi salıverdim. Salıverilmişlerden oldunuz. Bu. Merhamet orada da bir kez daha tecelli ediyor. Dolayısıyla Hazreti Yusuf'un Belkıs'a yazdığı mektuba innehu min Süleyman, Hazreti Süleyman'ın Belkıs'a yazdığı mektupta innehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim diye başlaması da bir merhamet abidesidir. Merhametin tecellisidir. Hazreti Eyyub'un yaklaşımı yine merhametin tecellisidir. Ama şunu söylemeden geçmeyeceğim. Asıl merhamet müminin, müminlerin tamamının sıfatıdır. Rahim ismi sadece Peygamberimize mi verilmiştir Kur'an tarafından? Tüm müminlere Rahim ismini vermiştir Kur'an dersem bile eyvallah, eyvallah, eyvallah. Muhammedur Resulullah. Muhammed Allah'ın elçisidir. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Onunla beraber olan müminler, inkarcılara karşı şiddetli, tavizsiz, müminlere karşı rahimdirler. Ruhama çoğulu, rahimin cemisidir. Rahim isminin cemisidir. Her bir mümine rahim sıfatını veriyor Kur'an. Neymiş? Rahim sıfatının karşılığı da mümine ayrıca şefkatli olmak. Şimdi şöyle bir bakın. Kendi yakınlarına, dünyanın tüm hanımlarına nazik beyefendi. Kırılacak. Ama kendi hanımına gelince tam bir odunla karşılaşıyorsunuz. Affedersiniz. Yahu şu mübarek nezaketinden eşin de hissesini alsa olmaz mı? Dünyanın tüm erkeklerine hanımefendi nazik ve kibar. Fakat kendi kocasına gelince içindeki canavarı doyurk moduna giriyor. Şu mübarek nezaketinden eşin de nasibini alsa olmaz mı? Dünyanın tüm insanlarına merhametli bizim bey. Ama iş Müslümana gelince değişiveriyor. Bakıyorsunuz, ya o efendim, o fasığın önünde düğme ilikliyor. O facirin önünde virgül oluyor. O efendim münafığın önünde yere yatıyor. O kafirin önünde hiçbir şey demiyor. Ama Müslümana gelince bir hatasını bulmaya görsün. Bakıyorsunuz imanın hatırı falan yok. Rahim isminden tecelli almamış. Rahim ismini yok sayıyor. Allah'ın bir ismini, esmasından bir isminin üstünü çizmiş. Hiç tecelli etmemiş. Ruhama'u beynehum. Oysa toprak gibi olmalı. Toprak gibi. Bas ve geç demeli. Sen kardeşimsin. Senin imanın var. İman Erciyes Dağı, imanın dışında tüm hata çakıl taşı. Hangi çakıl taşı Erciyes Dağı'ndan büyük olabilir ki? İman Erciyes Dağı. Eğer çakıl taşının Erciyes Dağı'ndan büyük olduğunu söylüyorsanız, sizin durumunuzu mantıki olarak tartışmak yerine klinik vaka olarak tespit edip hastaneye göndermek lazım. Öyle değil. Dolayısıyla müminlere karşı toprak gibi olurlar. Öyle değil mi? Rahim isminin tecellisi budur asıl. Onun için Kur'an'ın bu tavsiyesini biz de tutalım inşallah. Fetih suresinin 29. ayetine iman edelim önce. Sonra da amel edelim. Ve Rahim ismi müminlere karşı bizde de tecelli etsin. İmanı elde var bir kabul edelim. İman mı? O başka. O başka. İman başka. Onun için imana yok muamelesi yapmayalım inşallah. Bu manada şeytanın da varlığının Allah'ın Rahim isminin tecellisi olabileceği ihtimalini unutmayalım. Şeytanın varlığının hikmeti nedir biliyor musunuz? İradenin tahrikidir. İrade insana verilmiş en büyük lütuf. Seçim için irade şart. İrade olmadan seçim olmaz. Seçim için iyinin varlığı yetmez. Yeter mi? Hayır, yetmez. Seçmekten bahsediyorsanız iki tane olacak. İyi ve kötü. Hak ve batıl. Doğru ve yanlış. Kötünün varlığı da gerekli. Kötünün varlığı halinde iyiyi seçmek bir meziyettir. Yokluğu halinde iyiyi seçmek bir meziyet değildir. Çünkü seçim yoktur. İmtihan sırrı ancak böyle gerçekleşir. Hayatın sebebi imtihandır. Şeytan olmasaydı imtihan olmazdı. O zaman şeytan neden oldu değil, Allah imtihan etti demek lazım. Şeytanın varlığı dolaylı olarak rahimiyetin tecellisi, işte tecellisine medar olur. Şeytan insanın ötekisidir. Ötekisidir. Şeytan varken insan kendi cinsini ötekileştirmesin diye. Eğer birini ötekileştireceksen sana şeytan yeter. Şeytanı istediğin kadar döv, istediğin kadar lanetle, istediğin kadar kov, istediğin kadar karala layıktır. Yani layıkı veçile karalayamaz. Ama kendi cinsini ötekileştirme. Batılıların en büyük problemi ne biliyor musunuz? Doğru bir şeytan tasavvuruna sahip olmaması. Batıya şeytan ihraç etmek lazım. Ki insanı ötekileştirmesinler. Yeterince şeytanları var diyorsunuz. Hayır, bizi şeytanlaştırıyorlar. Kendi dışındakileri şeytanlaştırıyorlar. İşin kötüsü bu. Onun için oraya biraz şeytan göndermek lazım. Dolayısıyla Batılılar doğru bir şeytan tasavvuruna sahip olsalardı, bir başkasını şeytan. Şeytan Allah'ın hasmı değildir. Asi bir kuludur. Şeytan insanın hasmıdır. İnsanın düşmanıdır. İnni lekum aduvvum mubin. Ben sizin apaçık düşmanınız. Onun için şeytan insanın hasmıdır. O nedenle eğer şeytan olmasaydı insan kendi türünü ötekileştireceği için şeytanın varlığı da Allah'ın rahimiyetinin dolaylı bir tecellisidir diye bahsi inşallah bitirelim ve ellerimizi açalım. Rahim olan Allah'a bir dua edelim. Amin. Ya Rahim, günahtan dönmek kişinin kendine merhametidir. Bizi kendimize merhametli kıl Ya Rahim. Hataları affetmek başkalarına merhamettir. Bizi başkalarına karşı merhametli kıl Ya Rahim. Merhamete sahip olmak en büyük ödüldür. Bizi merhamet ettiği için ödül bekleyenlerden eyleme Ya Rahim. İyiliğin kendisi en büyük kazançtır. İyiliği kazanç kapısı edenlerden kılma Ya Rahim. Bizi cahile ilmiyle merhamet edenlerden kıl Ya Rahim. Bizi zeliyle izzet kazandıranlardan kıl Ya Rahim. Bizi asiye davetle merhamet edenlerden kıl Ya Rahim. Bizi fakire malıyla merhamet edenlerden kıl Ya Rahim. Bizi büyüklere saygıyla merhamet edenlerden kıl Ya Rahim. Bizi küçüklere sevgiyle merhamet edenlerden kıl Ya Rahim. Bizi canlılara şefkatle merhamet edenlerden kıl Ya Rahim. Bizi merhametini hak edenlerden kıl Ya Rahim. Bizi alemlere rahmet olana hayırlı ümmet kıl Ya Rahim. Bizi çevremize iki ayaklı rahmet kıl Ya Rahim. Amin. Ya Mu'in. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.